بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، بعدد علمك يا ربي وبعدد معلوماتك يا ربي. اللهم صل وسلم وبارك على رسولنا نبينا حبيبنا شفيع ذنوبنا ومولانا محمد صلى الله تعالى عليه وسلم، بعدد أوراق الأشجار وأمواج البحار وقطرات الأمطار. واغفر لنا وارحمنا والطف بنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. سبحانك لا فهم لنا إلا ما فهمتنا، إنك أنت الجواد الكريم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم افتح علينا حكمتك وانشر علينا رحمتك يا ذا الجلال والإكرام، آمين يا معين. والحمد لله رب العالمين. 7. sözdeki ikinci ilacımız şükür. İnşallah bugün onun üzerinde duralım. Diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır, öyle mi? Üstad Hazretleri genelde anlatacağı kavramı bir soruyla bizi düşünmeye sevk ediyor. Diyor ki, iki ilacın birisi sabırdı, diğeri de şükür. Şükrü bize soru olarak tevdi ederken, diğer ilaç ise şükür ve kanaat ile talep ve dua ve Rezzak-ı Rahim'in rahmetine itimattır. Böyle midir diyor. Şimdi burada bir soru işareti konduktan sonra şükür nedir? Şükür kavramı üzerine bir duralım. Aklımıza şükür deyince ne geliyor? Şükür dediğimiz şey 4 aşamadan oluşuyor arkadaşlar. Hani bunu böyle kitabi olarak, bir kavram olarak bile baktığınız zaman kitaplarda karşımızda şükrü 4 ayrı kavram olarak bize anlatıyor hocalarımız. Şükrün belki de ilk basamağı, Rabbimizin Kur'an'da bizden de istediği, yapılmasını emrettiği bir hal. O da dilin şükrüdür ki biz onu zikir olarak biliyoruz. Yani dilin şükrü zikirdir. İkincisi aklın şükrüdür ki biz buna fikir diyoruz. Peki neyi fikredeceğiz? Burada şu akla gelebilir. Beni var edeni, beni yoktan var edeni, nimetler içinde var edeni, nimeti vereni, nasıl nimet verdiğini ve benim bana verdiği bu nimetlerde benden ne istediğini. İşte bunları derk etmek, bunları akletmek, bunları düşünmek, bunları fikretmek aklın şükrü oluyor. Dilin şükrü zikir, aklın şükrü fikir, üçüncü aşamada da kalbin şükrü vardır. Burada çok güzel bir ayrıntıyla buraya giriş yapılıyor. Diyor ki, dilin zikrinden sonra akla intikal eden o kavramlar bütünü, akılda manaya ulaştığı zaman kalbe muhabbet olarak iner. İşte kalbin zikri de muhabbettir. Marifetullah diyoruz ya, sonrasında ne geliyor? Muhabbetullah. Tekrar edelim, akla otursun inşallah. İlk dilin şükrüdür ki zikir. İki, aklın şükrüdür ki fikir. Üçüncüsü kalbin şükrüdür ki muhabbet. Yani bütün akılda bu sorguladığımız, işte nereden geldim, niçin buradayım, bu nimetler bana nereden, kim bana bunları veriyor, kim bana bunları gönderiyor, kim bana bu kadar insanlarda bulunuyor ve bütün bunların, bu soruların cevabını akıl yoluyla bulduktan sonra kalbe bir muhabbet iniyor. İşte bu da kalbin şükrü oluyor. Allah sevgisi. Sonrasında bizim Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz o öğretilerin belki de cümlelere aktarımı, diyor ki Habbibullaha ila ibadihi yuhbibkumullah. Allah'ı Allah'ın kullarına sevdirin ki Allah da sizi sevsin. Bakın, dil olarak kendimize telkin ettik. Çünkü Allah bunu bizden istiyor. Ölüm geleceği ana kadar Rabbini zikret. İşte dilin zikri burada ne oluyor? Allah'ın izniyle dilin şükrü, pardon, zikir oluyor. Aklın şükrü fikir oluyor. Kalbe inen o şükür de muhabbet oluyor. En son şükür aşaması ne olabilir sizce? En son şükür göstergesi de bütün bunların tercümanı bedeni şükürdür. Yani gözün harama bakmayışı. 6. sözde Tevbe suresi 111. ayet-i kerimeyi işlediğimiz yerde Rabbimiz ne emrediyor? Allah müminlerden neyi karşılığında satın almıştır? Cennet karşılığında mallarını ve canlarını satın almıştır. İşte gözü gözün istikametinde kullanma bir şükürdür. Kulağı kulağın istikametinde, yaratılışı istikametinde kullanma bir şükürdür. Bütün uzuv ve azalarımızı, bütün bu bedene takılı, bütün his ve hissiyatımız ne derseniz, her birini yaratılışı istikametinde kullanmada bu da bedenin şükrü oluyor. Mesela namaz bunun en büyük sembollerinden bir tanesi. Hac en büyük göstergelerinden bir tanesi. Bütün meşakkate rağmen Allah'ın verdiği güçle, Allah'ın emrettiği şekliyle o hac ibadeti yerine getiriliyor. Zekat ibadeti belki gizlidir, belki bir anlık yapılan bir fiildir ama Allah o elin yaptığı zikri biliyor, görüyor ve onun müşahidi. Anlaşılabildi mi? İşte Üstad Hazretleri 7. sözde şükrün bir ilaç olduğunu söylerken aslında şükür fiili, şükür hali, şükür durumu artık ona ne derseniz deyin. Bu dille yapılabilir, akıl ile yapılabilir, kalbe inebilir, beden olarak bunu haykırabilirsin. Bütün bunlar bu bizim için bir ilaçtır ve şükür ile beraber kanaat ve neticesinde talep ve dua. Demek ki şükürle biz neyi fark ediyoruz? Bize verilenleri fark ediyoruz. Şükür bu demek zaten. Bize isabet eden nimetlerin farkına varıp onların teşekküründe bulunma. Sonrasında da talep edeceğiz. Neyi talep edeceğiz? Bize vaat edilenlere talep edeceğiz. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Ceddidu imanukum bila ilahe illallah. Demek ki imanın kuvvetlenmesini talep edin. Allahümme zidni ilme deyin. Bu Kur'an'dan geçen bir ayet. Allah'ım ilmimi arttır. Dolayısıyla Allahümme zidni ilmen ve fehmen algılayışımı, anlayışımı arttır. Ve fehmen sonrasında imanımı arttır. Kuvvetlendir, ziyadeleştir. Bakış açımı o imanın kuvvetine, o imanın gücüne göre öyle bir perspektifle bakabilmeyi bana nasip et. Bakın şükür aldı bizi Rabbimin inayetiyle nereye kadar getirdi? Onun belki de razı olacağı hal ve ahvale kadar taşıdı. İşte daha sonrasında şükrettiğimiz ve şükürle beraber verilenlere razı olduktan sonra talep ve dua. Ama kimden olacak bu? Rezzak-ı Rahim'inden. Ona güvenerek, vereceğine itimat ederek. Zaten bizler bilmeden varlık alemine çıkarıldık. Onun rahmetiyle çıkarıldık. Ve bize bir vaadi var. Şunları şunları şunları yaparsanız cennetim size vaattir. Şunlardan şunlardan sakınırsanız cennet size vaadimdir. Sözünde hulfetmesi kendisinde muhal olan bir zattır Allah-u Teala. İşte onun rahmetine itimat etmek. Bu bir şükürdür. Öyle midir diyor. Bir bakalım bizim fakirliğimizin ilacı olan şükür nasıl bir şeymiş. Evet diyor. Yeryüzüne bir bakalım. Bütün yeryüzünü bir sofrayı nimet eden. Ben çıktım bulunduğum yerden arabaya bindim ve atıyorum İzmir'e gideceğim, sağa sola gideceğim. Ama bu gezdiğim yerlerde aracımla hep küçük küçük tarlaları bir sofra gibi düşünelim. İşte elma sofrası, portakal sofrası, armut sofrası, patates sofrası, soğan sofrası. Yani Rabbimiz bize yeryüzünü bir nimet sofrası yapmış. Bütün yeryüzünü bir nimet sofrası eden ve bahar mevsimini bir çiçek destesi yapan ve o sofranın üzerine koyan serpen bir cevvad-ı kerimin misafirine. Bize anlatırken ne dedi? Misafirsin dedi. Kimin misafiri? Yeryüzünü bizim için bir sofra eden ve bizim gözümüze de onu çok güzel gösteren. Bahar mevsimi geldiği zaman bir bakalım. Sanki tabiri caizse her bir çiçeğin bir resmi geçidi var. Mevsimi gelince geliyor, uğruyor, serpiliyor. Mevsimi bitince de sanki böyle bir anda ötekinlerin vakti gelmiş gibi o ordu çekiliyor, öteki ordu geliyor. Nimet sofrası üzerinde, bahar mevsiminde yeryüzünü bize çiçeklerle bezeyip, o çiçekleri bir deste edip, o sofranın üzerine serpen bir cevvad-ı kerimin misafirisin. Onun misafiri ne diyor Üstad Hazretleri? Fakr ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Düşün. Nasıl bir sahibimiz var? Biz zaten istemeden bu kadar nimetleri bizim gözümüzün, gönlümüzün, aklımızın, kalbimizin, hissiyatımızın, midemizin ihtiyacına binaen en güzel surette bize ikram ediyor mu? Ediyor. Hiç bizim bu konuda bir çekeceğimiz endişe var mı? Anlatılır ya, bir elma ağacını eğer maksat o olsaydı neslini devam ettirmesi için ömürde sadece bir tane elma vermesi yeterdi. Onun çekirdeğinden gene bir tane daha çıkacak, gene bir tane daha. Böylelikle neslini devam ettirecekti. Ama bakıyoruz öyle mi? Her mevsimi geldiği zaman bir elma ağacının belki de üzerinden yüzlerce kiloyu elmayı Allah kuru dallarıyla bize gaybtan ikram ediyor. Çünkü biz onun misafirleriyiz. Yeryüzünü bizim için hazırlayan, bu yeryüzünde envai çeşit sofralarla bizi o davete hazır hale getiren, vakti gelince de bahar mevsiminde o sofranın üzerine çiçeklerini serpen öyle bir cevvad-ı kerim. Cevvad-ı kerim ne demek? Son derece cömert. Hani az önce bir tane elma ağacından bahsettik. Hayatiyetini, neslini devam ettirmesi ise gaye, sadece elma ağacı olarak kaldığı müddet içerisinde bir tane elma vermesi onun neslinin devamı adına yeterliydi. Ama bakıyoruz öyle mi dedik az önce? Değil. Her sene vakti geldiği zaman belki de yüzlerce kilo elmayı Rabbim bizlere ikramda, ihsanda bulunuyor. İşte böylece Vâd-ı Kerim'in misafirine fakir ve ihtiyaç nasıl elim ve ağır olabilir? Yani benim fakir olmam bana ağır gelmemeli. Neden? Çünkü benim sahibim Cevvad-ı Kerim. Çok bol bol veren, cömertçe veren, son derece cömert olarak veren sahibim böyle ikramlarda bulunarak bana neyi hissettiriyor? Fakirlik ve ihtiyaç sana elem vermesin. Belki fakir ve ihtiyacı hoş bir iştaha suretini alır. İştaha gibi fakrın tezyidine çalışır. Onun içindir ki kamil insanlar fakr ile fahretmiştir. Onun için diyor bu manayı kavramış, mana ehli, kamil insanlar fakirlikle iftihar etmişlerdir. Çünkü o fakirlikte aslında neyi gördüler? O fakirliğin mukabilindeki sonsuz zenginliği gördüler. Şu en nimeti, yani dışarıya çıkmayalım. Alemler sende matfi diyor ya, yani bütün alemi bizde tabiri caizse dürüp, küçültüp böyle bir alemi var eden Allah belki de şöyle ellerimize bakmayı bizden istiyor. Yani bakalım şu sinirlerin üzerine şu deriyi nasıl giydirmiş? Ve kilo alıp verdiğimiz zaman bu deri elbisesi nasıl ona uyum sağlıyor? Ne bol oluyor, ne dar oluyor. Nasıl bir merhamet? Şu göz, baktığımız zaman bir et parçası. Allah bir et parçasına kainatı müşahede, görme ameliyesini ikram etmiş. Şu dil, ağza yerleştirilmiş. Altıncı sözde ona farklı bir tabirle kapıcı dedi Üstad Hazretleri. Şu kapıcı dediğimiz et parçası, dil, kendi üzerine konan envai çeşit, elmaların bile arasındaki farkı fark edebilecek hassasiyette. Bir dil yani, bir et parçası. Bir kulak nasıl bir radyo gibi alıcıları sesteki o tonaj farkına varasaya kadar ayırt edebiliyor. İşte bütün bunları bize ikram eden Cevvad-ı Kerim'in bizler fakir kullarıyız. İşte bu fakirliğimizle bizim iftihar etmemiz lazım ki bize bunları verip kendi sonsuz cömertliğini bizlere fark ettiriyor. Öyle olmasaydı fark eder miydik? İhtiyaçlı olmasaydık Rabbimizin engin rahmetinin farkına varabilir miydik? Hayır. Fakirlik var ki her şey zıttıyla biliniyor ya. Fakirlik var ki zenginliği anlayabiliyoruz. Karanlık var ki aydınlığın kıymetini görebiliyoruz. Acı var ki ferahlığın kıymetini görebiliyoruz. Yani her şey zıttıyla bilinir. Dolayısıyla biz sınırsız fakirliğimizle Rabbimizin sonsuz cevvab-ı kerim olduğunu fark edebiliyoruz. Ve kamil insanlar bunu fark etmişler diyor. Onun içindir ki kamil insanlar fakirlik ile fahretmişlerdir. Sakın yanlış anlama. Allah'a karşı fakrını hissedip yalvarmak demektir. Yani bu fakirliği diyor halka gösterip dilencilik vaziyetini almak demek değildir. Sakın böyle anlaşılmasın diyor. Fakirliğini Allah huzurunda fark edeceksin. En güzel nerede fark edilir fakirlik? Hadi böyle bir soru gelmiş olsa. Fakirliğimi en güzel nerede fark ederim? Allah'ın verdiğini fark etme. İşte o şükrü dil ile yaptığın zaman zikir oluyor. Akıl ile düşündüğün zaman fikir oluyor. Kalb ile ona minnetini takdim edeceğin zaman da işte o da onun muhabbeti oluyor. Evet, kamil insanlar bu fakirlikle aslında iftihar etmişler. Ama burada diyor Üstad Hazretleri, kendimize gelmemiz için aslında diyor ki bu fakirliği diyor halka dilencilik olarak sakın kullanma. Bu fakirliğin verilme sebebi dergah-ı ilahide fakirliğini fark edip onun sonsuz nimetlerine talip olmak için verildi. Neye talibiz? Evvelinde rızasına talibiz. Çünkü eğer cennet cennet cennet dersek Abdülcennet oluruz. Eğer cehennemden ürkerek yapıyorsak Abdülcehennem oluruz. Ama biz onun rızasına talip isek ki Abdullah oluruz. En büyük hedefimiz de bu dünyada onun rızasına ermektir. Devam ettiğimiz zaman işte o iki tane derin yaralarımızın merhemi, biri ne dedi geçen hafta? Sabır. İkincisi de şükür. Bugün şükür kavramı üzerinde biraz durduk. Şükür sadece dille söylenen aksiyon değildir. Dili o şekilde resmetti, zikir dedi. Aklı farklı şekilde resmetti, onun şükrü fikir dedi. Kalbin şükrünü de muhabbet dedi. Bedenin şükrü de bütün bu birikimi, bütün bu tabiri caizse yekünü ifade makamı dedi. İşte namaz bunların en güzellerinden bir tanesi. Her birimizle ne diyoruz? Allahu Ekber deyip tekbir aldığımız zaman onun büyüklüğünü ilan ederek kendimize bütün dünya ve dünyalıkları arkama atıp ya Rabbi huzuruna geldim. Ve senin bana verdiğin ancak o çizgide ellerimi üst üste bağlayıp senin istediğin gene hareketlerle ben sana kulluğumu edaya geldim. Bakın orada kendimizden kattığımız hiçbir şey yok. Aklımızda ne gelsin burada? Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam bir gün Hazreti Ayşe annemizden müsaade istiyor. Hani müsaade edersen Rabbime kullukta bulunmak istiyorum deyince Hazreti Ayşe annemiz yanımda olmanı, kurbumda olmanı, yakınımda olmanı her şeye tercih ederim. Ama Rabbine ibadetin benim için de sevimlidir diyor. Müsaade ediyor ve Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çok güzel abdest alıyor, namaza duruyor. Ve onu Hazreti Ayşe annemiz resmederken diyor ki öyle güzel namaz kıldı, öyle güzel rükuda durdu. Tek tek hepsini ayrıntılarıyla anlatıyor. Ve sonrasında da diyor ki en sonunda çok ağlamasına şahit olunca Hazreti Ayşe annemiz diyor ki ya Resulallah diyor Allah geçmiş gelecek bütün günahlarını bağışladığını haber veriyor. Niye bu kadar kendini itap ediyorsun, üzüyorsun, sıkıntı veriyorsun manasında bir şeyler söyleyince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor? Efele ekûne abden şekûra. Ben beni bu kadar mağfiret eden Rabbime çok şükreden bir kul olmayayım mı? Efele ekûne abden şekûra. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendiğimiz ahlak, şükrün tabiri caizse cisme bürünmüş hali işte namaz. Beden olarak yapıyoruz, dil olarak yapıyoruz. Eğer konsantre olabiliyorsak o okuduğumuz ayetlerin, okuduğumuz duaların o hallerdeki manayı tefekkür ediyoruz. Kalbimizde bunların sahibine karşı bir muhabbet hasıl oluyor. İşte şükrü tabiri caizse konsantre yaşadığımız halde tavırda, namazda diyebiliriz. Sonra o yolculuk esnasında bize lazım olacak bir şeylerden bahsetmişti hikayemizde. Ve o bilet, senet ise başta namaz olarak edâ-i ferâiz ve terk-i kebâirdir. Bunu da soru olarak sordu Üstad Hazretleri. Öyle midir? Yani benim için senet veyahut da bilet olabilecek şey başta namaz ve farzların yerine getirilmesi, büyük günahlardan sakınmak mıdır? Böyle midir yani? Bunu böyle mi anlamalıyız diye sorunca evet diyor. Gene kendi sorusunu kendi cevaplayarak evet diyor. Bütün ehli ihtisas yani ehli hak dostu, ehli müşahade ve bütün ehli zevk ve keşfi ittifakıyla bütün İslam'ın özünü belki de kavramış hak dostları bu konuda ittifak etmişlerdir. İttifak ne demek? Birleşmişlerdir yani. Bu böyledir demişlerdir. Uzun olan karanlıklı ebedül abad yolunda zat ve zahire, ışık ve burak ancak Kur'an'ın emirlerine imtisal ve nevahisinden içtinab ile elde edilebilir. Bu böyledir yani. Benim ebedül abad yani ebedi kulluk yolculuğunda bana lazım olacak şeylerin ne olduğunu söyledi. Zat ve zahire olarak söyledi. Benim gıdam, buradan ötelere götüreceklerim, benim oraya tabiri caizse bir kumbara mahiyetine attığım her bir fiilim, zat ve zahirem başta namaz olarak bütün yapılması gereken farzların yerine getirilmesi ve terk-i kebairdir diyor. Bunlar benim için kulluk yolculuğunda olmazsa olmazlarımdır. Hak dostları hepsi bu konuda ittifak etmişler ve bize haber vermişlerdir. Ve bunlar bizim için ışık ve burak olacaklardır. Ancak Kur'an'ın emirlerine imtisal ve nevahisinden içtinab bile elde edilebilir. Yoksa fen ve felsefe, sanat ve hikmet o yolda beş para etmez. Onların ışıkları kabrin kapısına kadardır. İnsan nasıl yaşarsa öyle ölür, nasıl ölürse öyle dirilir. Efendimizin hadisi. Onun için burada kendimize bir hedef koyduysak, iman adına, İslam adına, ihsan adına, Rabbim bizi o yolun yolcusu eylesin. Rabbi cealne minhum diyerek, yani Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ümmeti içerisinde o hedefe yürüyen, sırat-ı müstakimi yol benimseyen ve bilen o kullarından olmayı nasip etsin. Eğer öteki tarafa meyledersek diyor, fen ve felsefe bu kulluk yolunda nedir? Ancak kabir kapısına kadar yoldaşlık eder. Gelir belki cenazeni o içinde bulunduğun fen ve felsefedeki arkadaşların teşhiye ederler. Belki kabristana kadar seninle beraber giderler, gelirler. Belki oradaki kazanımların da kabre kadar gül, çiçek, ot, böcek olarak arkandan gelir. Ama nerede bırakır seni? İşte üzerine o toprağın örtüldükten sonra seninle hiçbir alakası kalmaz. Peki öyle mi kalır? Hayır. Onlarla Allah muhafaza iktisap ettiğin kazanımların ne varsa olumsuz. Olumsuz mana olarak kabre onlar girer. Ama dünyalık kazanımların işte o kabrin dışında kalırlar diyor. Özetleyecek olursak burasını, bir bilet ve senetten bahsetti, o bilet ve senedin başta namaz olduğunu söyledi. Sonra farzların yerine getirilmesi dedi ve büyük günahların terkidir dedi. Senet ve bilet, bunlar böyledir. Bunu hak dostları bize bu şekilde müşahede ederek, ittifak ederek, tabiri caizse bu budur diyerek anlatmışlardır. Sonrasında işte ey tembel nefsim diyerek Üstad Hazretleri gene insanın tembelliğine vurgu yapıp bunlar üzerine gayret belki sarf etmemizi bu kelimeyle bizi tabiri caizse oraya itiyor. Yani namazda tembellik etme, farzların edasında tembellik etme, büyük günahlardan kaçma noktasında sakın o durduğun kayma noktasında durma, oradan kaç, tembellik etme diyerek bizi uyarıyor. Ey tembel nefsim. 5 vakit namazı kılmak, 7 kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Neticesi ve meyvesi ve faidesi ne kadar çok, mühim ve büyük olduğunu aklın varsa, bozulmamış ise anlarsın. Yani bu kıymetlerin, bu değerlerin, bu bize öğretilerin, eğer aklın varsa ne kadar kıymetli olduklarını anlarsın. Nedir onlar? Başta namazdır. Farzların edası, büyük günahların terkidir. Bunların meyvesini, neticesini, sonucunu, meyvesinin, faydasının ne kadar çok ve ehemmiyetli ve büyük olduğunu ancak aklın varsa tetkik edip anlarsın diyor. Bakalım günümüzde ölenler neyle öldüler? Yaptıklarıyla. Kalanlar neyle kaldılar geride? Yapıyor olduklarıyla. Dolayısıyla eğer iyi bir iş yaptıysa kişi gene o iyilikleriyle o kabre girdi. Namaz bahsini işlediğimiz zaman ne dedik? Namazın bize dünyadaki faydası nedir? Bütün sıkıntılarımızın tabiri caizse nefes aldığı bir atmosferdir. Bizi rahatlatan bir karanlık çıkışıdır. Üstad Hazretlerine 21. sözde gelip soran o kişiye verdiği cevap neydi? Yaşça, yapıca, rütbece birisi geliyor, namaz iyidir, çok güzeldir ama her gün günde 5 sefer kılmadığından usanç veriyor. Ama Üstad Hazretleri ne diyor? Sen diyor, sana usanç veren diyor, bunu kılmak değil, bunu ebedi yaşayacak ve ebedi burada ömrün varmış gibi bunu sürekli kılma düşüncesi aslında sana usanç veriyor. Anlasaydın ki diyor, ömrün faydasız gidiyor. Gidiyor mu? Geçen haftadan bu haftaya 7 gün geçti. Neler yaşandı? Hepsi kaydoldu ama bir hafta geçti. Faydalıysa elhamdülillah. Bize zarar bir şey yaptıysak Allah affetsin. İşte namazın bize faydasını, bu dünyada bize faydası ruhun teneffüsüdür. Ruhun mana alemiyle kontak kuruşudur. Tamam, bu dünya kapandı, kabre girdik. Orada ne olacak bu namaz? Orada da bizim için azık ve ışık olacak. Yol arkadaşı olacak belki orada. Tamam, kabir de bitti, sura üflendi, mahşere gittik. İşte orada senedimiz olacak. Beraatımız olacak belki de. Aldığımız o beraatla ister istemez üzerinden geçeceğimiz bir sırat var. O sıratta ne olarak bulacağız biz namazı? İnşallah bir burak şeklinde bulacağız. İşte ey tembel nefsim, 5 vakit namazı kılmak, 7 kebairi terk etmek ne kadar az ve rahat ve hafiftir. Bakalım öyle midir? Gerçekten öyledir. Sonucuna bakalım, neticesine bakalım, faydalarına bakalım. Bunlar da diyor çok ehemmiyetli ve çok büyüktür. Aklın varsa, bozulmamış ise bunu anlarsın, derk edersin. fısk ve sefahatte seni teşvik eden şeytana ve adama dersin. Artık bütün bize anlatılarını, öğretilerini, belki bu son paragraflarda Üstad Hazretleri verdikten sonra bir akıl, öyle bir akıl verdi ki seni günaha çağıran, seni Allah muhafaza dalalet yoluna çağıran, fısk ve sefahate teşvik eden o adama şunu dersin diyor. Artık aldığın bu dersin neticesinde bir şuur oluştu. Ona diyeceğin şey budur. Eğer ölümü öldürüp, var mı öyle bir şey? Yok. Arkamızda bir ölüm aslanı var ve bizi bekliyor. Eğer arkamdaki ölümü öldürüp, zevali dünyadan izale etmek, yani yokluğu bu dünyadan kaldırabilmek, acizi ve fakrı beşerden kaldırıp, kabir kapısını kapatmak çaresi varsa söyle dinleyeyim. Bakın burada muhatap aslında diyor ki varsa bir reçete önce söyle ben onları bir dinleyeyim. Ama yok ki. Ölmeyen var mı? Yaratılmış olup da ölmeyen? Yok. Demek ki ölüm öldürülmeyecek. Ölüm ancak kişinin ölümüyle ölecek. Her nefis ölümün tadıcıdır. Bu herkesin başına gelecek. Bir ağaç da olsa onun için mukadderdir. Bir elma da olsa onun için mukadderdir. Bir insan da olsa onun için ölüm mukadderdir. Bu dünyadan herkes gidecek. İkincisinde de bu vardı çünkü. Zevali dünyadan izale etmek. Ve acizi ve fakrı beşerden kaldırıp. Kaldırılabiliyor mu acizlik ve fakirlik? Yok. Ve bunları acizliğimizi ve fakirliğimizi bize anlatan yerde diyor ki acizliği ve fakirliği nihayetsizdir. Sonsuz aciz, sonsuz fakir mahluklar olarak yaratıldık. Beşeri Adem olarak yaratıldık. İşte bunları diyor, fakrı beşerden kaldırıp kabir kapısını da kapatırsan, kapatmak çaresi sende varsa söyle dinleyeyim. Yoksa sus. Ya bu kadar beni sefahate, günaha, dalalete çağırdığın bir sürü şey var. Ama ben senden bunları talep ediyorum. Bu söylediklerimi yapabilirsen yap. Değilse sus diyor. Artık yeter. Kainat mescidi kebirinde. Kainat mescidi kebiri ne demek? Büyük kainat camisi demek. Yani büyük kainatı bir cami olarak, cem olunan bir yer olarak düşünüyor. Kainat mescidi kebirinde Kur'an kainatı okuyor. Yani bize inzal olunan Allah'ın kelamı, muhatap olarak bizi aldığı ve bize indirdiği kendi kelamı kainatı okuyup bize haber veriyor o kainattan. İşte o Kur'an'dan biz 7. sözde neyi öğrendik? Âmentü billahi ve bil yevmil âhir. Bak bize hem bu dünyayı hem de ahireti öğretti. Ben Allah'a ve ahirete iman ettim. Dünyanın da Rabbi, ahiretin de Rabbi, kevni mekanın da Rabbi, Rabbül Alemin'dir. Ben ona iman ettim. İşte diyor ki büyük kainat mescidinde Allah'ın indirdiği kelamı bu Kur'an dediğimiz Kur'an kainatı okuyor, onu dinleyelim. Kur'an'a kulak verelim. O nur ile nurlanırım. Kur'an'ı ne şekilde tarif etti? O bir nurdur. O nur ile nurlanalım, hidayetiyle amel edelim. Ve onu virdi zeban edelim. Yani onun bize çizdiği yolda yürüyelim, hidayetiyle amel edelim. Ne istemişse benden, neyi yapmamı ya da neyi yapmamamı istemişse onları yapalım, onlarla amel edelim. Onu virdi zeban edelim. Virdi zeban ne? Sürekli tekrarlanan zikir demek. Onu virdi zeban edelim. Ben konuşacaksam onu konuşayım. Söyleyeceksem onu söyleyeyim. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam öyle buyuruyor bir hadis-i şeriflerinde. Allah'a ve ahiret gününe iman eden kimse ya hayrı söylesin yahut sussun. İşte burada da Üstad Hazretleri'nin vesilesiyle biz neyi öğreniyoruz? Onun hidayetiyle amel edelim, onu virdi zeban edelim. Yani onu konuşalım. Onun konuşulmasına zemin hazırlayalım. Evet söz odur ve ona derler, hak olup, haktan gelip, hak diyen ve hakikati gösteren ve nurani hikmeti neşreden odur. Sözün özü Kur'an'dır.